Ayrım 13. Başbakan Arthur Hailey. Sayfa 120. 6. kısım. Brian Richards'ın koltuğunun altında iki paketle Millie Friedman'ın dairesine ulaştığı zaman saat 7:30'du. Paketlerin birinde Millie'nin sevdiğini bildiği 25 gramlık Guerlain parfümü, diğerinde 750 gramlık bir şişe cin vardı. Parfüm Millie'nin hoşuna gitti. Cin hakkında ise içki hazırlamak üzere mutfağa götürmesine rağmen hala şüphedeydi Richards'ın. Hafifçe aydınlatılmış oturma odasında iki geniş koltuktan birine oturmuş olan Richards'ın diğer koltuğu seyrediyordu. Ayaklarını beş halının, Millie'nin dairesini döşerken aldığı tek pahalı şey, üstüne rahatça uzattı, sonra beğenisini belirterek, ''Biliyor musun Millie?'' dedi. ''Buradaki eşyaları birçoğunu başkası olsa dışarı atardı. Ama sen öyle bir yerleştirmişsin ki burası benim hayatımda gördüğüm en hoş yuva olmuş.'' ''Bunun bir iltifat olduğunu sanırım.'' Millie mutfakta gülerek döndü. ''Yine de beğendiğine sevindim.'' ''Tabii beğeniyorum. Kim beğenmez?'' Brian Richards'ın aklında daireyi bir yıl önce Eloise'in yeniden döşediği kendi eviyle karşılaştırıyordu. Fil dişi duvarları, beyaz halıları, İsviçre cevizinden eşyaları ve tavus kuşu mavisi kumaş perdeleri vardı. Bunlara alışmış ve eşyalar uzun zamandan beri üzerindeki etkisini kaybetmişti. Ama faturayı görüp bunu kel başa şimşir tarak diye tanımladığı zaman Eloise'le arasında çıkan kavgayı hala hatırlıyordu. Millie diye düşündü, her zaman bir yeri sıcak ve özel bir havaya sokmayı becerir. Masanın üzerine yığılmış kitaplarla belki biraz dağınık ama yine de bir erkeğin dinlenebileceği bir yer. Millie geri dönmüştü, düşünceli düşünceli onu inceledi. O gelmeden önce sabahki giysisini değiştirip portakal rengi bir pantolonla yalnız 3 sıra incinin süslediği sade siyah bir kazak giymişti. Richards'ın bunun etkisinin çok basit ama fiziki yönden aynı ölçüde çekici olduğunu düşündü. Millie odaya döndüğünde onun zarafetini hayran hayran seyrediyordu. Millie'nin her kımıldanışı uyumluydu, asla gereksiz bir hareket yapmazdı. Millie dedi, şaşırtıcı bir kızsın. Millie buzlu içilerle odaya girdi. Richards'ın pantolonunun altında düzgün bacaklarını ve dolgun kalçalarını fark etti. Yine o bilinçsiz, uyumlu hareketler, genç, uzun bacaklı bir yarış atı gibi diye düşündü. Hangi yönden şaşırtıcı diye sordu Millie. Ona bardağını uzatırken parmakları birbirine dokundu. ''Yani,'' dedi Richardson, ''alışılmış şeffaf gecelik dışında pantolonla falan iki bacağı üzerinde duran en çekici şey sensin.'' Verdiği bardağı bırakarak ayağa kalktı ve onu öptü. Bir an sonra Millie kendini nezaketle kurtardı ve uzaklaştı. ''Brian,'' dedi Millie, ''bunun bir faydası var mı?'' 9 yıl önce birini kaybetmenin ne demek olduğunu anlamıştı. Daha sonra da kaybolanın ardından duyulan dayanılmaz acıyı. Brian Richards'a James Howden gibi aşık olmadığını sanıyordu ama yine de aralarında sıcak bir ilgi vardı. Eğer durum ve zaman uygun olursa bu ilginin artacağından emindi. Yalnız uygun olmayacağını sanıyordu. Richards'ın evliydi. Pratik bir insandı. Sonunda yine aynı şeyler olacaktı. Kırgınlık, ayrılma. Richards'ın sordu. ''Neyin faydası Millie?'' ''Bildiğini sanıyorum,'' dedi Millie tek düze bir sesle. ''Evet, biliyorum.'' Tekrar içkisini aldı, bardağı ışığa tutarak inceledi, sonra yerine koydu. Millie sevişmek istediğini düşündü. Vücudu bunun için kıvranıyordu. Ama fiziksel aşktan başka şeyleri duydu, istek birden üstün geldi. Bir devamlılık olmalıydı. Yoksa bu gerekli miydi? Bir zamanlar James Holden'ı sevdiğinde daha azına bile razıydı. Brian Richardson alçak sesle, ''Seni birçok sözle kandırabilirdim Millie,'' dedi. ''Ama ikimiz de kocaman insanlarız. Bunu isteyeceğini sanmıştım.'' ''Hayır,'' diye cevap verdi genç kadın. ''Kandırılmak istemem. Ama bir hayvan olmak da istemem. Daha fazla şeyler de olması gerekli.'' Richardson sert bir sesle cevap verdi. ''Bazı insanlar için daha fazlası yoktur. Eğer kendilerine namuslu davranılıyorsa...'' Bir an sonra bunu neden söylediğini düşündü. Gereksiz bir açık sözlülüktü. Belki ya da sadece kendine acımak. Başkalarında nefret ettiği bir duygu ama bunun Millie'nin üzerinde yaptığı tepkiyi hiç beklemiyordu. Millie'nin gözleri yaşla doldu. ''Millie,'' dedi, ''çok üzgünüm.'' O başını sallarken Brian yaklaştı, bir mendil çıkararak nezaketle gözlerini ve altındaki yaşları sildi. "Bak," dedi, "bunu söylememem gerekirdi."
"Zararı yok," dedi Mary, "sanırım biraz kadınca davrandım."
"Aman Allah'ım," diye düşündü, "bana ne oluyor, kendinden emin Millicent Friedman. Bir bebek gibi ağlasın, bu adam benim için ne ifade ediyor? Onu neden daha önce başkalarına yaptığım gibi önemsemeden bırakıp gidemiyorum?" Brian kollarıyla onu sardı. "Seni istiyorum, Mele," dedi yavaşça. "Bunu başka nasıl söyleyebileceğimi bilmiyorum. Yalnız seni istiyorum."
Başını kaldırdı ve onu öptü. Kararsızlık Mele'yi engelliyordu. "Hayır Brian, lütfen hayır."
Ama kurtulmak için hiçbir çaba göstermedi. Brian onu okşarken isteği daha da büyüdü. Şimdi artık onu istediğini biliyordu. Daha sonra yine yalnızlık olacaktı, kaybetmenin acısı. Ama şimdi, gözleri kapalı, vücudu titredi, şimdi.
"Peki."
Sesi boğuktu. Sessizlikte ışığın söndüğünü duydu. Dışarıda jet uçaklarını şehrin üstünde uçarken çıkardı. Hafif uğultu içeri süzüldü. Ses yaklaştı, sonra yolcular arasında Senatör Devereaux'un da bulunduğu Vancouver'a giden gece uçağı batıya dönüp yavaşça karanlıklara tırmanarak yok oldu.
"Nazik davran Brian," diye fısıldadı Mele. "Bu sefer lütfen nazik davran."
Altıncı bölüm. Alan Maitland. Noel sabahı Vancouver'da Alan Maitland geç saatlere kadar uyudu. Uyandığında ağzı bir akşam önce bir arkadaşının evinde içtiği içkilerden zehir gibiydi. Esneyerek kısa saçlı başını kaşırken üçünün kendisi, Tom Lewis ve Tom'un karısı Lillian birkaç şişe devirdiklerini hatırladı. İkisinin de bu gibi şeyleri harcamaya yeterli parası olmadığı, özellikle şimdi Lillian hamile, Tom da 6 ay önce Kuzey Vancouver'da aldığı küçük evin taksitlerini zorlukla ödediği için yaptıkları düpedüz harburup harman savurmaktı. Sonra Alan Allah kahretsin diye düşündü. 1.86 boyundaki atletik vücuduyla yataktan fırlayıp yalın ayak banyoya koştu. Geri dönünce eski bir spor pantolonla spor gömlek giydi, sonra kahve pişirip ekmek kızarttı, kavanozdan biraz bal aldı, bunları yemek için de English Bay yakınında Guildford sokağındaki sıkışık bekar evinin büyük bir bölümünü kaplayan yatağa oturdu. Daha sonra yatağı kaldırıp duvarın içine sokabilirdi ama Alan bu iş için hiç acele etmezdi. Birçok işi ağır ağır içine girdiği zamanlar çok daha iyi başardığını anlayalı, günü olduğu gibi karşılamayı yeğe tutmuştu. Biraz jambon pişirip pişirmemeyi düşünürken telefon çaldı, arayan Tom Lewis'ti.
"Buraya bak mankafa," dedi Tom. "Nasıl oluyor da bana yüksek sosyeteden arkadaşların olduğundan hiç bahsetmiyorsun?"
"Esaslı adamlar övünmekten hoşlanmaz. Vanderbilt'ler ve ben." Dipnot, Birleşik Amerika'nın en zengin, aynı zamanda da çok kalabalık ailelerinden biri. Alan yarı çiğnenmiş bir tost parçasını yuttu.
"Yüksek sosyeteden hangi arkadaşlar?"
"Örneğin Senatör Devereaux, şu Richard Devereaux seni evinde bekliyor bugün. Çık, çık." "Sen aklını kaçırmışsın."
"Öyle mi iki gözüm?" G.K. Bryant'tan öteki adıyla biz halk diye anılan Colliner, Bryant, Mortimer, Mann ve Roberts avukat bürosundan şimdi bir telefon aldım. Devereaux'un hukuki işleriyle çoğunlukla onlar ilgilenir. Ama anlaşıldığına göre senatör bu sefer özel olarak seni istemiş.
"Bu nasıl olur?" Alan kötümserdi. "Biri bir yanlışlık yapmış olmalı. Belli ki adı yanlış yazmış."
"Buraya bak küçük," dedi Tom. "Doğan seni normalin üstünde bir aptallıkla ortaya çıkarmışsa sen buna katkıda bulunmamaya çalış. Aradıkları adam büyümekte olan, daha doğrusu birkaç müşterisi olursa büyüyecek olan yeni Lewis ve Maitland avukatlık bürosundan Alan Maitland. Bu sen değil misin?"
"Tabii ama..."
"Şimdi Senatör Devereaux gibi bir adam hukuk fakültesini Maitland'dan bir yıl önce bitiren ve bu konuşmanın ortaya koyduğuna göre ondan daha zeki olan Lewis'i elde edebilecekken neden illa Maitland diye tutturuyor anlayamıyorum ama..."
"Dur bir dakika," diye Alan onun sözünü kesti. "Devereaux mu aradı dedin?"
"Yarım düzine telefon en azından. Kalın kafalı biri için kâfi değil anlaşılan."
Üniversitedeki son yılımda bir Sharon Devereaux vardı. Birkaç kere görüşmüş, bir keresinde de birlikte gezmeye gitmiştik. Ama o zamandan beri kendisini görmedim. Belki o...
Belki odur, belki değil. Benim bütün bildiğim bu açık güneşli Noel sabahında Senatör Devereaux'un tek bir alan Maitland'ı beklediği.
Gideceğim dedi Alan. Belki Noel ağacının altında benim için bir armağan vardır.
Adresi şu dedi Tom ve Alan not aldıktan sonra ekledi. Senin için dua edeceğim. Hatta bizim büronun sahibini bile belki birlikte dua etmeye kandırabilirim. Ne de olsa kirayı alması buna bağlı.
Ona elimden geleni yapacağımı söyle.
Bundan zaten hiç kuşkulanmıyordum dedi Tom. Başarılar.
İkinci kısım. Alan Maitland Senatör Devereaux'un Güneybatı Marine Drive'da oturmasını hiç de şaşırtıcı bulmadı. Drive'ı üniversite yıllarında sık sık gittiği hakkında da çok şey duyduğu için iyice bilirdi. Genişleyen Fraser Nehri'nin kuzey kolunun güneybatısında Lulu Adası taraflarında Vancouver'ın merkezine tepeden bakan Drive bir toplumsal tapınak ve bütün servetlerin toplandığı yerdi. Birçok yerin Drive'dan görünüşü gerçekten çok güzeldi. Hatta çok açık havalarda Birleşik Devletler sınırıyla Washington eyaletini görme olanağı bile vardı. Burada oturanlardan çoğu yüksek tabakadan kişiler olarak doğduğu ya da ekabirliğe kendi çabalarıyla ulaştıkları için Alan görüntünün aynı zamanda simgesel olduğunu da biliyordu. İkinci simge de ya nehir yatağına zincirlerle bağlanmış ya da kocaman yığınlar halinde bıçkıhanelerde alatlarla tutturulmuş olan tomruk dizileriydi. İngiliz Kolombiyası'nın odun ve keresle yaratmıştı. Bu ekonomide şimdi bile çok önemli yer tutuyordu. Alan Maitland, Senatör Devereaux'un evini bulduğu an Fraser Nehri ile karşı karşıya geldi. Alan, senatörün evinin en güzel görüntülerden birine sahip olması gerektiği kararını verdi. Arabasını Tudor stili konağa doğru sürerken hava açık, güneşli ve soğuktu. Ana yoldan epeyce uzakta olan büyük sedir ağaçlarının yabancıların meraklı gözlerinden gizlediği eve, iki yanında hayvan başlı heykeller bulunan sağlam demir kapıdan uzanan dönemeçli araba yoluyla ulaşılıyordu. Alan Maitland eski boyasız Chevrolet'sini garajdaki pırıl pırıl parlayan Chrysler Imperial'ın yanına park etti. Baronluk armasıyla süslü kalın kapıya doğru ilerleyip zili çaldı. Bir kahya kapıyı hemen açtı.
İyi günler dedi Alan. Benim adım Maitland.
Lütfen içeriye buyurun sir. Kahya ayağı ağrıyormuş gibi yürüyen zayıf beyaz saçlı bir adamdı. Alan'ı kısa taş bir koridordan geçirerek geniş kabul salonuna getirdi. Salonun girişinde zayıf ince bir gölge belirdi. Bu aklında kaldığı gibi hiç değişmemiş olan Sharon Devereaux'ydu. Güzel değil ama zarif, hemen hemen bir peri gibi. Uzun bir yüzü ve derin alaycı gözleri vardı. Alan saçının değişik olduğuna dikkat etti. Eskiden salıverdiği kuzguni siyah saçları şimdi kat kat kesilmişti. Alan bunun ona yakıştığını düşündü.
Merhaba dedi Alan, bir avukat aradığınızı duydum.
''Şu an bir muslukçuyu yeğe tutarız.'' dedi Sharon kısaca. ''Büyük babamın banyosundaki tuvalet durmadan akıyor.''
Bir şeyi daha hatırladı Alan. Şimdi yaptığı gibi gülümsediği zamanlar Sharon'ın sol yanağında bir gamze beliriyordu.
''Şu gördüğün avukat.'' dedi Alan. ''Muslukçuluk da yapar. Hukuk işleri son günlerde pek parlak değil.''
Sharon güldü. ''Öyleyse seni hatırlamakla hayırlı bir iş görmüşüm.''
Kahya paltosunu aldı ve Alan merakla çevresine bakındı. Varlıklı ve zengin bir ev oldu, hem içeriden hem de dışarıdan belliydi. Duvarları parlak tahta, döşemesi meşe parke ile kaplı, tavanı Rönesans stili geniş salonda duruyorlardı. Kenarında duvara gömülü yivli sütunlar bulunan Tudor stili şöminedeki kütükler parlak bir alevle yanıyor, bunun yanındaki Elizabeth çağına özgü yemek masasını sarı ve kırmızı güller süslüyordu. Renkli bir İran halısının üstündeki Knoll divanı karşısında ağır bir Yorkshire koltuğu duruyor, salonun ucundaki cumbalı pencereleri ise kalın perdeler örtüyordu.
''Büyük babam Ottawa'dan dün akşam döndü.'' dedi Sharon yanına gelerek. ''Kahvaltıda da genç bir Abe Lincoln aradığından bahsetti.'' Dipnot, Abe Lincoln ırk ayrımına karşı çıkışıydı ünlü Amerikan Cumhurbaşkanı Abraham Lincoln. Ben de bir zamanlar avukat olmak isteyen yığınla ideali olan Alan Maitland adında birini tanıdığımı söyledim. Laf aramızda hala aynı tutkuları besliyor musun?
Öyle sanıyorum dedi Alan biraz sıkılarak. Bir zamanlar bu kız için hatırladığından daha çok şey ifade ettiğini düşündü. Yine de beni düşündüğün için çok teşekkürler. Tek eli yüzü düzgün, kömür renkli kostümüyle giydiği bembeyaz gömleğinin içinde boynunu oynattı. O da çok sıcaktı.
Çalışma odasına geçelim dedi Sharon. Büyük babam birazdan oraya gelir.
Hol boyunca onu izledi. Sharon'ın bir kapıyı açmasıyla güneş ışığı dışarı süzüldü.
Alan girdikleri odanın salondan daha büyük ve daha aydınlık olmakla birlikte daha da az süslü olduğunu düşündü. Hafif Ispartalıları yaldızlı billur optiklerle süslü kağıt kaplı duvarlarıyla oda Sheraton ve Chippendale stili döşenmişti. Degas, Cezanne ve daha çağdaş bir ressam olan Lauren Harris'in birkaç orijinal tablosu vardı. Büyük süslü bir Noel ağacı Steinway piyanonun yanındaki köşeyi kaplıyordu. Taş terasa açılan kurşun çerçeveli pencereler şimdi örtülüydü.
Anladığım kadarıyla büyük baban Senatör Devereaux dedi Alan.
Aa evet, senin bunu bilmediğini unutmuştum.
Sharon bir Chippendale kanepeyi işaret ederek karşısına oturdu.
Anlıyor musun? Annemle babam ayrıldılar. Son zamanlarda babam Avrupa'da, çoğunlukla İsviçre'de yaşıyor. Annem de yeniden evlenip Arjantin'e gittiğinden beri ben buradayım. Bütün bunları çok rahat, hiç üzülmeden söylemişti.
Oh oh oh, demek bizim genç adam bu. Senatör Devereaux taranmış beyaz saçları, kusursuz ütülü elbisesiyle kapının eşiğinden gürledi. Ellerini ovuşturarak içeri girerken yakasındaki küçük kırmızı gül dikkati çekiyordu. Sharon onları birbirlerine tanıştırdı.
Senatör incelikle sizi Noel günü buraya getirdiğim için çok özür dilerim Mr. Maitland dedi. Çok uygunsuz bir şey yapmadığımı umarım.
Hayır sir diye cevap verdi Alan.
Âlâ, belki işimizi konuşmadan önce bizimle bir bardak sherry içersiniz.
Teşekkür ederim.
Mahun masanın üstünde kristal bir sürahi ile bardaklar duruyordu. Sharon sherry'leri koyarken Alan çok güzel bir eviniz var senatör dedi.
Böyle düşündüğüne sevindim oğlum.
Yaşlı adam bu sözlerden çok hoşlanmış gibiydi.
Büyük babamın koleksiyonculuğu çok ünlüdür dedi Sharon. İçkileri getirmişti.
Bunun tek kötü yönü insanın bazı kendini bir müzede yaşıyormuş gibi hissetmesi.
Gençler antikaları hor görüyorlar ya da böyle gözükmek istiyorlar.
Senatör Devereaux torununa hoşgörüyü de gülümsedi.
Ama Sharon'dan umutluyum. Bu odayı onunla birlikte döşedik.
Etkileyici bir sonuç vermiş bu işbirliği dedi Alan.
Bunun doğruluğuna inandığımı kabul edeceğim.
Senatör çevresini kıvançla inceledi.
Burada eşine rastlanmayacak birkaç parça var. Örneğin şu Tang Krallığı döneminden kalma harika bir eser.
Uzanarak çok güzel renklendirilmiş bir at ve süvarisini gösteren narin porselen heykeli dikkatle eline aldı. Heykel tek başına mermer kaplı bir sehpanın üstünde duruyordu.
Bu 26 yüzyıl önce belki de bizimkinden daha ileri olan bir uygarlık çağında usta bir sanatçı tarafından yapılmış.
Çok güzel dedi Alan düşündü. Sadece bu odada bir servet yatıyordu. Önceki geceyi geçirdiği Tom Lewis'in kutu gibi iki yatak odalı kulübesiyle çevresini karşılaştırdı.
Şimdi işe gelelim.
Senatörün sesi ciddileşmiş canlanmıştı. Üçü de oturdular.
Böyle ani olarak çağırdığım için tekrar özür dilerim oğlum. Beni ilgilendiren, üzen ve sanırım ki ertelenemeyecek kadar önemli bir olay var.
Senatör Devereaux ilgilendiği konunun gemideki kaçak Henry Duval, şu evi vatan olmayan ve kapımızdan içeri bırakılması için insanlık adına yalvararak bekleyen genç adam olduğunu açıkladı.
Evet dedi Alan, bunu dün akşam okudum. Yapılabilecek fazla bir şey olmadığını düşündüğümü hatırlıyorum.
Konuşmayı dinleyen Sharon neden olmasın diye sordu.
Özellikle dedi Alan, Kanada muhacirat kanunu kimin ülkeye kabul edilip kimin edilmeyeceği konusunda çok kesin olduğu için.
Ama gazetelere göre diye itiraz etti Sharon, halkla konuşmasına bile izin verilmiyormuş.
Evet oğlum, buna ne dersin? Senatör soru sorar gibi kaşlarını kaldırdı. İnsan, herhangi bir insan mahkemede hakkını savunmadıktan sonra o kadar övündüğümüz özgürlüğümüz nerede kalıyor?
Beni yanlış anlamayın dedi alım. Ben şimdiki durumu savunmuyorum. Aslında hukukta bize öğretilen muhacirat kanununda birçok hatalar olduğuna inanıyorum. Ama şu an kanunun şimdiki durumundan bahsetmekteyim. Eğer ortada bunu değiştirmek gibi bir sorun varsa bu benden çok sizin işinizdir senatör. Senatör Devero içini çekti. Başta böyle inatçı bir hükümet varken bu zor, hem de çok zor bir iş. Ama şimdi söyleyin bana, bu zavallı genç adam için gerçekten hiçbir şey yapılamayacağına inanıyor musunuz? Hukuki alanda demek istiyorum. Alan duraladı. Tabii bu sadece kaba taslak bir görüş olacak.
Pek tabii.
Gazetelerin yazdıklarının doğru olduğunu kabul edersek bu Duval'in hiçbir hakkı yok. Mahkemede söz söylemeden önce, ki bunun da bir faydası dokunacağından şüphedeyim, resmi bir izinle karaya ayak basması gerekir. Bu da şimdiki duruma göre imkansız. Alan Sharon'a bir göz attı. Benim fikrime göre gemi açılacak ve Duval de geldiği gibi gemiyle birlikte gidecek.
Belki, belki. Senatör gözlerini karşıdaki Sezan'ın peyzajına dikerek düşünceye daldı. Yine de kanunda sık sık boşluklara rastlanır.
Oldukça sık. Alan aynı fikirde olduğunu belirterek başını salladı. Ben bunun sadece kaba taslak bir görüş olduğunu söylemiştim.
Pek tabii oğlum.
Senatör bakışlarını tablodan ayırdı. Tekrar iş pozunu takındı. İşte ben de bunun için senin meseleyi daha derin inceleyip ne gibi bir kaçamak yolu bulunduğunu öğrenmeni istiyorum. Kısacası senin bu zavallı genç adama yol göstermeni istiyorum. Ama onun...
Senatör Devero itiraz edercesine elini kaldırdı. Rica ediyorum, sonuna kadar dinleyin. Bütün masrafları ve bu yolda yapacağınız her türlü harcamayı ben karşılayacağım. Karşılığında da bu işte benim oynadığım rolün gizli tutulmasını arzu ediyorum.
13. ayrımın sonu. Sayfa 132.